Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Frederick Louis Allen'ın The Lords of Creation kitabı. İç savaş sonrasından 1929 borsa çöküşüne uzanan Amerikan ekonomik tarihini, en güçlü sermaye sahiplerinin yükselişi üzerinden inceleyen bir tarih ve ekonomi çalışmasıdır. Kitabın odağında demiryolları, petrol, çelik, otomotiv ve bankacılık alanlarında büyüyen büyük şirketler ile bu şirketleri yöneten finans çevreleri bulunur. Allen, Rockefeller, Morgan, Vanderbilt ve Ford gibi yaygın biçimde tanınan isimlerin temsil ettiği düzeni yalnızca başarılı girişimcilik hikayesi olarak ele almaz. Servetin, kredi ağlarının, şirket birleşmelerinin ve siyasal nüfuzun birkaç elde toplanmasının toplumsal sonuçlarını da sorgular. Amaç, büyük buhranın tek bir günlük borsa paniğinden doğmadığını göstermektir. Yazara göre kriz, uzun süre boyunca oluşan spekülasyon, denetimsizlik ve eşitsiz güç dağılımının bir sonucudur. Bu nedenle eser, Gilded Age ile Caz Çağı arasındaki ekonomik dönüşümü anlaşılır, eleştirel ve geniş tarihsel bağlam içinde anlatır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, şirket birleşmeleriyle ekonomik iktidarın dar bir çevrede toplanması. Allen'ın temel meselesi, Amerikan ekonomisinin savaş sonrası dönemde küçük ve dağınık işletmelerden dev şirketlerin egemen olduğu bir yapıya geçmesidir. Demiryollarının ülke çapında ağ kurması, petrol ve çelik gibi stratejik sektörlerin büyümesi, üretimi artırmış ve ulusal pazarı genişletmiştir. Ancak kitap, bu dönüşümün verimlilik yönü kadar iktidar yönünü de önemser. Birleşmeler, tröstler ve holdingler sayesinde şirketler rakiplerini satın alabilmiş, fiyatlar ve kredi üzerinde daha fazla söz sahibi olabilmiştir. Böylece ekonomik kararlar çok sayıda üretici ve tüketicinin değil, sınırlı sayıdaki sanayici ile bankerin etkisi altına girmiştir. Allen için sorun, büyük ölçeğin kendisi değildir. Sorun, büyüklüğün kamu denetiminden daha hızlı gelişmesidir. Yöneticiler, hissedarlar, bankalar ve siyaset arasındaki ilişkiler karmaşıklaştıkça sıradan yurttaşın bu kararları izleme ve etkileme imkanı zayıflar. Kitap, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu süreci anlatırken ekonomik yoğunlaşmanın demokrasinin işleyişi için neden önemli olduğunu da ortaya koyar. Türkiye bağlamında da holding yapıları, kamu ihaleleri, krediye erişim ve rekabet politikaları tartışılırken piyasa gücünün kimlerde toplandığı sorusu benzer bir önem taşır. İkinci olarak, finansman, holdingler ve şişirilmiş değerler üzerinden kurulan kırılganlık. Eser, sanayi büyümesinin yalnızca fabrikalar, makineler ve yeni ürünler sayesinde gerçekleşmediğini vurgular. Bu büyümenin arkasında şirket menkul kıymetleri, yatırım bankaları, holding yapıları ve kredi mekanizmaları vardır. Allen, özellikle şirketlerin gerçek üretim gücünden kopabilen mali değerlerine dikkat çeker. Hisse ve tahvil ihracı, birleşmeleri finanse etmeyi kolaylaştırırken, aynı zamanda gelecekteki kazanç beklentilerine dayanan kırılgan bir yapı yaratabilir. Bu mekanizmada kazanç her zaman mal üretiminden ya da verimlilik artışından gelmez. Benzer varlıkların el değiştirmesinden, borçla büyümeden ve yükselen fiyat beklentilerinden doğar. Kitabın tarihsel açıklamasında 1929 çöküşü bu nedenle ani ve açıklanamaz bir olay değildir. Uzun süre biriken aşırı iyimserliğin, kaldıraçlı işlemlerin ve zayıf denetimin açığa çıkardığı bir sonuçtur. Allen, finansın üretken yatırımı destekleyebileceğini reddetmez. Fakat finansal araçlar, şirketlerin gerçek durumunu perdelediğinde riskin toplumun daha geniş kesimlerine yayıldığını gösterir. Bu bakış, günümüzde borçla büyüme, borsa coşkusu ve şirket değerlemeleri üzerine yapılan tartışmaları anlamak için de yararlıdır. Üçüncü olarak, 1929 çöküşünü hazırlayan uzun vadeli ekonomik ve kurumsal süreçler, The Lords of Creation. Büyük buhranı yalnızca borsadaki sert düşüşle açıklayan dar yorumlara karşı çıkar. Allen'ın anlatısında çöküş, 10 yıllar boyunca şekillenen ekonomik düzenin son halkasıdır. Büyük şirketlerin ve mali kuruluşların güç kazanması, spekülasyonun yayılması ve kamu otoritesinin etkili sınırlar koymakta yetersiz kalması, krize elverişli koşullar yaratmıştır. Bu yaklaşımın önemli yanı, ekonomik felaketleri tek bir kişinin hatasına ya da tek bir piyasa gününe bağlamamasıdır. Kurumların nasıl tasarlandığı, riskin kimler tarafından alındığı ve kayıp ortaya çıktığında maliyetin kimin üzerinde kaldığı sorularını öne çıkarır. Borsa yükselirken servet ve güven duygusu genişliyor gibi görünür. Fakat temel yapı aşırı borca, daralan rekabete veya gerçek dışı beklentilere dayanıyorsa gerileme çok daha yıkıcı olur. Allen bu nedenle ekonomik tarihiyle siyasal tercihleri birbirinden ayırmaz. Denetleme, şeffaflık ve rekabet kuralları teknik ayrıntılar değil, krizin boyutunu belirleyen kamusal tercihlerdir. Kitap, krizleri önceden kesin olarak tahmin etme iddiası taşımaz. Bunun yerine sürdürülemez büyüme işaretlerini tarihsel nedenleriyle okuyabilme imkanı sunar. Dördüncü olarak, servetin kültürel meşruiyeti ve seçkinlerin kamusal etkisi. Allen'ın çalışmasını yalnızca şirket ve bilanço tarihi olmaktan çıkaran yönlerden biri, büyük servetin kültürel saygınlık kazanma biçimlerini incelemesidir. Sanayiciler ve bankerler ekonomik güce sahip oldukça basında ileri görüşlü kurucular olarak sunulabilmiş. Üniversiteler ve hayır kurumlarıyla yakın ilişkiler kurabilmiş, şehir yaşamında ve kamusal tartışmalarda ağırlık kazanabilmiştir. Bu durum, servetin otomatik olarak toplumsal onay ürettiği anlamına gelmez. Ancak büyük bağışlar, prestijli kurumlar ve yaygın medya anlatıları ekonomik iktidarın doğal ve yararlı olduğu düşüncesini güçlendirebilir. Kitap, girişimcilik ile kamu yararı arasındaki farkın bu noktada dikkatle korunması gerektiğini düşündürür. Bir iş insanının yenilikçi olması, her şirket uygulamasının veya her mali kararın toplumsal açıdan haklı olduğu sonucunu vermez. Allen'ın çerçevesi, ekonomik seçkinlerin siyaset üzerindeki etkisini açık bir baskı faaliyetiyle sınırlamaz. Etki, saygınlık, uzmanlık iddiası ve kurumsal yakınlık yoluyla da oluşabilir. Bu tema, günümüzde büyük şirketlerin medya, eğitim, yardımseverlik ve kamu politikasıyla ilişkilerini değerlendirirken, gücün görünür olmayan kaynaklarını sorgulamaya yardımcı olur. Son olarak, yenilik ile sömürü arasındaki çelişkili Amerikan büyüme modeli, kitap, dönemin büyük sermaye sahiplerini tek boyutlu kötü kişiler olarak resmetmeye indirgenemez. Allen'ın ele aldığı çağ, gerçekten de üretim kapasitesinin arttığı, ulaşımın hızlandığı ve yeni tüketim olanaklarının ortaya çıktığı bir dönemdir. Demiryolları ülkeyi daha sıkı bağlamış, kitlesel üretim yeni malları daha erişilebilir hale getirmiş. Büyük işletmeler modern ekonominin bazı altyapılarını kurmuştur. Buna karşılık aynı süreç, işçiler, küçük rakipler ve yatırımcılar açısından ağır maliyetler de doğurabilmiştir. Sert rekabet yöntemleri, tekelleşme, mali manipülasyon ve spekülasyon büyümenin faydalarını eşit dağıtmamıştır. Allen'ın güçlü tarafı bu iki gerçeği birlikte tutmasıdır. Sanayi ilerlemesini romantikleştirmez. Fakat ekonomik değişimin yaratıcı enerjisini de yok saymaz. Böylece okuyucu, ilerleme kavramının kimin için, hangi koşullarda ve hangi bedelle geçerli olduğunu sorgular. Bu yaklaşım, ekonomik tarih okumalarında basit kahraman ve kötü adam şemalarından daha açıklayıcıdır. Ayrıca düzenleme tartışmasının yeniliğe karşı olmak anlamına gelmediğini gösterir. Asıl mesele, yeniliğin kamu yararıyla, hesap verebilirlikle ve adil rekabetle nasıl bağdaştırılacağıdır. Sonuç olarak, The Lords of Creation, Amerikan ekonomik tarihine ilgi duyan okurlar, finans öğrencileri, gazeteciler ve eşitsizlik ile şirket gücü üzerine düşünen herkes için değerli bir başlangıç noktasıdır. Kitap, özellikle 1929 çöküşünü tek bir borsa olayı olarak değil, şirketleşme, borç, spekülasyon ve siyasal nüfuzun uzun vadeli birleşimi olarak anlamak isteyenlere yarar sağlar.
Okur, büyük servetin nasıl yaratıldığını anlatan popüler başarı öykülerinin ötesine geçer.
Aynı zamanda sermayenin kurumsal yapılar, kredi ilişkileri ve toplumsal saygınlık aracılığıyla nasıl kalıcı güç haline geldiğini görür. Eserin pratik yararı, güncel piyasa tartışmalarına hazır cevaplar vermesi değildir. Asıl yararı, şirket değerleri hızla yükselirken, borç artarken veya ekonomik kararlar dar çevrelerde toplanırken, sorulması gereken sorular için tarihsel bir çerçeve sunmasıdır. Benzer ekonomi tarihi kitaplarından ayrıldığı nokta, teknik finans ayrıntılarını ulusal kültür ve siyasetle birlikte ele almasıdır. Allen, ne yalnızca sanayi öncülerinin biyografisini yazar ne de sadece bir kriz kronolojisi sunar. Gücün nasıl kurulduğunu, meşrulaştırıldığını ve sonunda kırılganlık ürettiğini bağlantılı biçimde açıklar. Dili geniş okur kitlesine uygun olduğu için akademik uzmanlık gerektirmeden ciddi bir tarihsel değerlendirme yapma imkanı verir. Bununla birlikte güncel dünyaya doğrudan uygulanacak bir politika el kitabı değil, eleştirel karşılaştırma isteyen tarihsel bir yorum olarak okunmalıdır. Destek olmak isterseniz Frederick Lewis Allen kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.